Craft bira dünyasını işin uzmanlarından dinleyerek bu lezzeti ve kültürü daha yakından tanıdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğin hayata geçirilme sürecinde yol arkadaşımız olan ve bu alandaki hakimiyetiyle hem craft bira dünyasının önde gelen oyuncularıyla buluşmamızı hem de derinlikli bir şekilde konuyu ele alabilmemizi sağlayan destekçimiz Sanayi Bira ekibine çok teşekkür ederiz. Haydi bölüme geçelim. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Ben Atakan.
Ben Koray.
Craft bira dünyasının derinliklerine inmeye ve keyifli bir sohbete hazırsanız yepyeni konuklarımızla birlikte sizlerleyiz, kulaklarınızdayız. Yine bu dünyayı çok daha yakından tanımamızı sağlayacak bu alanda oldukça önemli deneyimleri olan, know-how'ları olan konuklarımız var. Kinidos Brewery'den sevgili Hüseyin Öztürk ve Ali Zincirkıran bizimle. Hüseyin, Ali hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyiz. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Koray, sende ne var ne yok abi?
İyi abi, ne yapalım? Devam ediyoruz.
Güzel. Diyorsun bu dünyada bilmeyenleri anlatma ya.
Yeni bir sektöre giriyorum abi. Geliştiriyorum kendimi.
Zaten Koray'a şey diyeyim, son herhalde bir 10 günde birlikte 3. kaydımız.
Evet.
Herhalde diyorum artık craft bira dünyasının ek olarak burada yeni medyayla ilgili de gireceksin diyorum sektöre.
İlkinde
yani.
Böyle şeydim ya, ne zaman ne yapacağım, ne soracağım falan dedim. Şimdi çok daha rahat abi.
Tabii.
Akıyor yani.
Şu an hiç neredeyse göz teması bile kurmuyoruz. Paslaşarak gayet güzel götürüyoruz yani. Evet abi, size yeniden dönelim. Bir sizleri tanıyarak başlayalım. Hem bu işe profesyonel yolculuğu, işte adım atma süreci nasıl oldu? Şu anda neler yapıyorsunuz? Biraz da böyle sosyal hayatta da neler oluyor, neler bitiyor? İstersen abi senden başlayalım Hüseyin.
Merhaba, ben Hüseyin. Kocaeli Kimya Mühendisliği mezunuyum aslında.
Güzel, kimya birayla uyumlu.
Tabii birayla uyumlu, çünkü Türkiye'de de aslında direkt olarak bir biracılık üzerine yetişebilecek bir departman maalesef yok. O yüzden genelde sektörden çalışanlar böyle dinamiklere uygun departmanlardan geliyor. Tabii ben sektöre biracılıkta başlamadım. İlk mezuniyetten sonra kendi metal kaplama işleriyle başlamıştım. Yani yine çözeltilerle uğraşıyorduk işte. Yani o çözeltilerin içerisindeki partikülleri herhangi bir plastiğin ya da metalin üzerine kaplanması. İşte bakır, nikel, krom gibi işlerle başlıyorduk. Daha sonra tabii biracılık işinde bir olanak, bir fırsat açıldı. Değiştirmek bana da iyi geldi. Bugün de burada böyle bir sunumda devam edebiliyoruz. Öbür tarafta olsak böyle bir sunumlarda olamayacaktı belki.
Süper. Ali, sende nasıl abi durumlar?
Ben Ali. Bosphorus Brewing Company'nin şefiyim. Hüseyin Bey de bira tarafında Kindos'un şefi. Tabii onlara şef denmiyor. Brewmaster deniyor. Ben de mutfağın şefiyim. Aynı zamanda Kindos'la da dışarıda yaptığımız etkinliklerde de, yani Kindos'un da şefi olarak 3 senedir beraber çalışıyoruz Hüseyin'le. Eğitimimi Amerika'da aldım. Denver'da. Johns & Wales Üniversitesi'nde aldım. 2 senelik bir eğitimin ardından geri döndüm. İşletme bölümünü de bitirdikten sonra Bosphorus Brewing Company'de çalışmaya başladım. Aynı zamanda Kindos'ta. Tabii hiç bilmediğim bir alanda bira. Ama artık bira dışında bir içki içmiyorum. Yani Hüseyin sayesinde biracı da olduk.
İlk tercihim diyorsun abi.
İlk tercihim artık.
İlk ve son tercih gibi hatta yani.
Öyle. Yüksek alkol artık. Çok zorluyor beni. Bira çok rahat. Tüm yemeklerin yanında gidecek. Güzel bir seçenek olduğu için. Bir de eşleştirmesi gerçekten 1001 çeşit yemekle eşlenebiliyor bira. O yüzden çok daha rahat. Düşük alkollü. Sindirimi de kolay bir içecek. Daha samimi ve doğal bir içecek diyebilirim kendi kanımca.
Herhalde bölümün bir yerlerinde eşleştirmelerle ilgili de bir iki yorum alırız senden diye ümit ediyorum.
Tabii yani tamam. Onları detaylı konuşuruz zaten tamam. Ama geçmişim böyle benim. Yani mutfağın içindeyim sürekli.
Anladım abi, süper.
Bosphorus Brewing Company zaten bu Gayrettepe'deki aslında ileride görmek istediğimiz ama eskiden sizin yaptığınız ürettiği yerde satmak hikayesi var aslında bir yerde. Biraz ondan bahsetmek istiyorum abi. Ürettiğin yerde satmak eksisi yoktur herhalde ama şu mevcut duruma göre artıları neydi?
Bizim için bir artısı vardı ama karşı taraftan bunun müşteri için de bir artısı var. Yani açıkça şöyle söyleyeyim. Bizim için artıları şöyle, direkt müşteriye değebiliyorsun. Daha küçük üretim yapabiliyorsun. En önemlisi hani gerçek geri bildirimi anında konuşarak face to face dediğimiz şeyden alabiliyoruz. Yani bu çok büyük bir artı bizim için. Ama aynı zamanda müşteri için şöyle bir şey var. Tükettiği ürüne yabancılaşmıyor. Yani tükettiği ürünü daha iyi tanıyabiliyor. Aynı zamanda şöyle şanslı oluyor. Bir yorumu, bir fikri varsa yapılması ile ilgili bir şey sunabiliyor ortaya. Yani ya da biracılıkla ilgili bir ilgisi, geçmişi, bilgisi varsa yeni bira önerisi olarak katılabiliyor. Şekil verebiliyor aslında. Bir ürüne kendisinin de şekil verebilmesi onun için gerçekten bir hem imkandı. Tabii bizim için de dediğim gibi sosyal bir ortam. Üretimin aslında sosyal bir şekilde diğer dış paydaşlarla sürdürülmesini gerçekten sağlıyordu.
Süper. Senin var mı beklemek istediğin?
Yerinde üretim yapıp yerinde satış yapmak bizim 2012'den beri anlayışımız oldu zaten. Ama 2015'te belli nedenlerden dolayı üretimi yapamadık. Biz de ya firmayı kapatacaktık ya da bir marka yapıp o markayla piyasaya açılacaktık. İkinci yolu seçtik. Bu da Kindos biranın başlamasına vesile oldu. Markalaştırdık aslında. Yani aynı anlayışla devam ediyoruz. Butik bira. İnsanlar zaten %99'u bizim biramızı içmeye geliyor. Diğer çeşitler yok denecek kadar az. Ama önemli olan bizim özenerek yapılan craft biranın yanına aynı derecede, en azından aşağısında kalmamakla beraber, aynı güzellikte atıştırmalıklar ve burgerler yapmak konseptimiz. Burger detaylı anlatırım size birazdan. Markamızla başladı ama hepsini bir anda tüketmeyelim.
Tamamdır, süper. Burada anladığım kadarıyla şöyle bir şey de var yani. Kindos'ta ürünler işte şişeye girip daha geniş kitlelere ulaşıyorsunuz. Bu daha geniş kitlelere ulaşmanın sizde yaratıcılığı tetikleyen bir yanı var mı? Biraz önce orada hani face to face o etkileşimi almaktan bahsettin ama başka türlü içgörüler toplama veya sizde böyle farklı ışıklar yakan yorumlar alma, bilemiyorum. Hani işin orası nasıl besliyor sizi merak ettim.
Orada tabii daha geniş bir kitleyle veya onların önüne bir hizmet sunabiliyorsun. En azından en mutlu eden şeylerden biri birinin gelip bir an size Kindos'u anlatması oluyor. Şöyle bir bira var, şunu denediniz mi diye. Bunlar hani karşılaştığımız şeyler olunca ya da işte şu ürünü denedim çok güzeldi diye söylediği zaman hani bu tabii bir şeyi etkiliyor. İyisiyle kötüsüyle bütün yorumlar gelebiliyor. Bunların hepsini biz açığız zaten. Hepsini bir şekilde bir harmanlamaya çalışarak biz devam etmeye çalışıyoruz. Ürün şeyi çünkü birçok yerde rafta, şişede ve fıçı olmak üzere farklı noktalarda servise hazır hale geldiği için. Çünkü biranın da zaten esas bizde şöyle bir şey var. Birayı yaptın bitti, öyle bir şey bira orada bitmiyor. Bira bir bardağa dolduktan sonra tamamen yapım orada bitiyor. Eğer siz gerçekten düzgün bir şekilde onun servis ve son aşamasını sağlayamazsanız istediğiniz kadar güzel bir şey yapmış olduğunuzda hani övünebilirsiniz ama sonuç öyle olmuyor. O yüzden tartışma iyi bir şey.
Peki abi son dönemde özellikle farklı biralar da çıktı. Yani işte Tutti Brutti bir Brut IPA diye. Yani Türkiye pazarında olmayan biralardan bahsediyoruz. Brut IPA, bir Table Beer, bir Friki gibi çok farklı hikayeler çıktı. Ki ben işte tesise geldiğimde de böyle o Friki'nin ham maddelerini görüyorum. Farklı bir şeyler görüyorum. Buradaki esin kaynağı ya da buradaki hikayeler nasıl çıkıyor sizde?
Yani yine aslında bir karşılıklı konuşarak mesela diyeyim Ali mutfak kökenli bölümden geldi. Ve bu karşılıklı konuştuğumuz birçok şey. Çünkü aslında bu bir transparan bir disiplin arası çalışmaya geliyor. Oradan aldığımız bir feyze yani Frik buğdaylı risottoyla tartışma başladı. Ali'nin ürettiği bir şey. Onun birası ve diğer bütün dönüşümleri gerçekleşebiliyor. Böyle bir karşılıkla hani sadece Ali değil başka arkadaşlarla da sizinle de konuşarak başka bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani fikir olarak.
Mutfaktaki Ar-Ge de aslında markaya yarıyor.
Evet.
Ama o taraftaki Ar-Ge belki sana mutfağa yarıyor. Sen orada bambaşka bir şey yaratıyorsun.
İşte bu karşılıklı bir yardımlaşma şeyine dönüyor işine.
Şeyi de biliyorum. Sürekli diyalog halindesiniz zaten. Sürekli bir paslaşma var. Çok böyle kopuk kopuk durmadığınız için muhtemelen o hikayede büyüye büyüye kartopu gibi gidiyor o zaman.
Karşılıklı büyüyor orada. Bira olmazsa yemeğin pek bir şeyi olmuyor orada. İnsanlar bira için geliyor bizim dükkana. O biranın yanında da verecek güzel bir yemek, uyumlu bir atıştırmalık çok farklı bir seviyeye taşıyor.
Zevki gibi katlıyor. Keyfi muhtemelen katlamalı hale getiriyor. Sen evet, ne kadar bazı biraları yemeksiz sevmesen de
isim vermiyoruz. Yani şöyle istisnalar var tabii. Sanayi bira mesela. Yemek olmadan da güzel bir bira içilebileceğini gösteren nadide yerlerden biridir.
Yani. Geçmişte sanayi birada da senin yemeklerin yendi yani. Onu da söyleyelim. Ucuna ekleyelim ama ya bizimki ayrı bir konsept tabii ki ama o hikayenin sizin biraların böyle beslenmesi de çok güzel bir hikaye aslında benim açımdan. Belki o yemekler olmasa o biralar olmayacaktı çünkü. Uçlara gittiğiniz noktalar olmayacaktı. Buradan abi iki uç biradan biraz bahsetmek istiyoruz. Şimdi böyle bahsedelim ki farklı noktaya demişim. Bir tarafta sıfır noktasında Haliç Altın var. Bir tarafta da yüksek alkol noktasında Serenikatör var. Ürettiğiniz iki farklı uç bira ve alkolsüz içecek diyebileceğimiz. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Aslında bizim yüksek alkollü bira için yapabileceğimiz bir ürün vardı. Hatta bir tanesi Scottish Ale'di bizim. Onu yapmıştık. Daha sonra bu da bizim hem arkadaşımız hem müşteri olan bir arkadaşımızın önerisiyle başladı. O zamanki ismi farklıydı. Bosphorus'ta üretilirken Kindos'a geçince isim değişmek durumunda kaldı. Onun önerdiği bir ürün olarak yani aslında bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 4 çeşit biradan bir tanesi. O zamanki yapılan işte salon birası, pilsener, koyu renkli bir de o zamanki yüksek alkol biranın çeşidinin bir replikası. O yüzden hem yüksek alkol ama bir taraftan da farklı bir kesimin tükettiği veya herkesin aslında tüketimi hazır. Yani onu Ali biraz daha iyi anlatır o şimdi yemek ve düşük kalori işine. Bu alkolsüz biranın tercihi birazcık daha artıyor.
Salonikatör daha eski, ondan bahsedelim. Lager cinsi bir bira. İki kat daha fazla arpa var içinde. İki kat daha fazla gövde ve doğal olarak da iki kat daha fazla alkol oluyor içinde. Yüksek alkollü biralarda alkol acılığı çok hissedilir eğer gövde yoksa. Salonikatör biramızda da bizim en çok aldığımız yorum gövdenin ne kadar yüksek olduğu ve doğal olarak da içiminin ne kadar kolay olduğu. Kolay içimli bir bira, yüksek alkollü olmasına rağmen o alkolün acısı gelmiyor. Çünkü biz bunu gövde matlarıyla ve mayanın yiyemediği şekerle aslında gövdeyi yükseltip kapatıyoruz. Asıl özelliği budur. Bir de içinde özel malt kullanıyoruz, hana malt diye. Ona bir dikkat çekelim.
Bir de burada çok geçti diye şey yapıyorum. Hani normalde o tarz konuların öğrenilebilecek olduğu bir sürü yer var ama belki gövdeyi bir iki cümleyle burada bir açmakta fayda olabilir.
Biradaki gövde önemli. Biranın tokluk hissi, yani ağızda doluluk hissi de diye de geçiyor. Mouthfeel diye de İngilizce'de bir durumu var. Yani şaraptakinden biraz farklı. Buradaki tanenlerden ziyade mayanın tüketemediği kalan şekerler var. Arpa maltından gelen ve onun içerisinde olan bunlar deksirinler diye geçer. Bu deksirinleri maya kendi organizmasında kullanamıyor. Kullanamadığı için kalıyor. Kalan da biraz hafif böyle bir gövde ve şeker olarak kalıyor. Bir de arpa maltının kavuzlarından gelen tanenli bir bileşik var. Onu biz çok istemiyoruz birada ama bir parça onun da gövde etkisi var. Kalan şekerin işte bir miktarı evet bir kalori ama bir anında içilebilir olarak kendi tokluğu gövdesi olarak bir şekilde tutmasını sağlayan iyi şeylerden biri.
Süper. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim hemen.
Haliç bizim alkolsüz biramız çok yeni. Yani birinci ayına girdi artık, marketlerde yeni raflara çıktı. Yavaş yavaş da artmaya başladı. Talep de artıyor. Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör bu. Kesinlikle. Alkolsüz içecek sektörü. Tabii belli zorluklar yaşadık. Bir tane Twitter sayfası Fenerbahçe Galatasaray maçının oynanmadığı dönem, Suudi Arabistan'ın krizi olan dönemde, hemen ertesi günü Haliç Altın helal bira marketlerde diye paylaştı. Ondan sonra da tabii reklamın kötüsü olmaz, patladı bu. 2,5 milyon kişi gördü. Yorumlarda dünya savaşı çıktı. Kutuplaşmalar oldu. Ama sonunda duruldu bir şekilde. Biz de reklamın kötüsü olmaz diyerek market satışlarını takip ettik.
Yani zaten kötü bir şey yok aslında ortada.
Yok ama zaten bizim böyle bir iddiamız yok. Yani evet. Üretim tırnak içinde şey olarak öyle bir iddiamız yok. Yani orada zaten biz çok savunan insanlar vardı. Hani onu tabii geçti o şeyde.
Ufak bir hikaye olmuş abi. Bir eğlence yaratmış.
Oldu, yani. Güzel. Oldu yani.
Tam
oldu.
Burada anlatmalık bir hikaye olmuş abi. Ne güzel.
Komik bir şey ama iyi bir şey değil aslında. Bu kadar milleti birbirine düşürecek bir paylaşım yapmak iyi bir şey değil. Orada.
Abi hiç orası yani şöyle, sosyal medya kimsenin öyle kontrol edebildiği bir mecra değil aslında çok fazla. Dolayısıyla markalar için çok nadir isabetli yorumlar oluyor. O yüzden oldukça normal.
Karalama yapmak da çok kolay bir şey orada. Yani bir tane helal bira yazıyor. Bizim kendi marka tarafından paylaşılmayan bir ibare bu. Yani biz helal bira diye de çıkmadık. Sağlıklı içecek olarak da çıkmadık. Yani biz burada alkolsüz birayız. Her kesim tüketebiliyor.
Neyse koyuz abi. Neyse en doğru koyuz. Şekilde dümdüz verilmiş mesaj da.
O yüzden öyle bir şey yazıldığı zaman öyle bir algı yaratılıyor. Ama devam ediyoruz aynı şekilde. Bir sorun yok şu anda.
Abi gayet güzel, ellerinize sağlık yani. Abi o zaman biraz da kendi reklamımızı yapayım. Sanayi biraz sorularına geçiyorum. Aslında bu taze şerbetçi otu hikayesi çok keyifli oldu. Taze şerbetçi otlarıyla bir bira yaptık. Hatta hep beraber gittik, aldık, geldik. Kazana atıldı. Bunu 2 sene üst üste yaptık. Burada biraz taze şerbetçi otunun bir ufak farkından bize bahsedersen sevinirim. Araya ben bir de ilk sene gittiğimizdeki dönüşümüzdeki hikayeyi anlatacağım. İzin olursa.
Tabii. Aslında bizim ilk denememiz pandemi senesine denk gelmişti. Denemeyi yaptık ama tam o sıra pandemi ve kapatmalar geldiği için bir türlü o bireyi duyuramadık. Ya taze şerbetçi otunun işte erken hasat gibi demeyeyim de, yani normal hasat zamanı alıp direkt kullanıp hiçbir işlem görmeden daha yaş ve yeşilken o yaprak ve kozalak dediğimiz hepsinin biranın kaynatma anında eklenmesiyle ilgili. Çok güzel bir fikirdi. Sağ olsun ikinci sene Fikri Koraylara Sanayi Birayı açtığımızda konuşuyorduk biz karşılıklı nasıl bir bira yaparız, nasıl bir fark yaratabiliriz. Yani sadece fark yaratmak değil, hani olmayanı biraz da oldurmak, hani bir güzellik bir şey getirmek. Çünkü orada hepimizin bir hikayesi oluyor. Başladık, onlar da kabul ettiler. İlk sene biz bir araçla gittik. Oradan tabii önemli olan şu, kaynatmanın ve bira yapımının o gün başlamış olması gerekiyor. Çünkü çok çabuk hemen oksidi oluyor, hemen renkler kahverengiye dönüyor, yeşil. Hemen o gün atmak zorundasınız. Yani çünkü yoksa kurutmaya giriyor. Böyle bir şeyle başladı. Artık gelerek sendeleşecek yani bu üründe hani
neden
bir şekilde.
Abi, olacak gibi görünüyor. Şöyle ilk sene 3 kişi gittik biz. Bindik arabaya Gayrettepe'den gittik. Sabah 5'te falan çıktık. İşte 9'da aldık, arabaya koyduk. Dönüyoruz. Sağ olsun Hüseyin kullanıyor arabayı. Adam dedi ki poşetlerin ağzını açın çürümesin. Açtı. Abi Hüseyin manevra yaptıkça içeride bir şerbetçi otu kokusu dönüyor, tamam mı? Abi ben nasıl uyku yapıyor?
Ama yaklaşık yani, 25 kilo bir şey var.
Nasıl uyku yapıyor? Yani geberiyoruz böyle, gidiyorum yani. Ulan diyorum, inşallah Hüseyin uyumaz falan diyorum. O kadar zordu ki o yolculuk. Gayrettepe'de bizi bıraktığını hatırlıyorum. Böyle şey içimden şey diyorum. İnşallah sağ salim fabrikaya kadar gider diyorum yani. Çok yorucuydu yani. İnanılmazdı ama çok keyifli oldu. Geçen sene biraz daha işi büyüttük. Bir otobüsle beraber yaklaşık 15 kişi gidildi. Böyle bira camiasına katılanlar oldu. Daha da keyifli oldu. Bakalım bu sene.
Bu sene artık konvoyla gideriz.
Evet abi, bu sene konvoyla da gidebiliriz. Buradan ben ucuna ufak Ali'ye bir soru bağlamak istiyorum. Ya bize özellikle dükkanda çok gelen bir soru. Türkiye'de çok pilsener tüketiliyor. Bu da çok güzel bir pilsener. Ama böyle insanlar şey oluyor. Pilsenerle ne yiyeceğiz? Bunun yanına ne koyacağız? yapacağız. O hep bir boşlukta kalıyor. Bizde klasiktir. Patates kızartmasını basarsın abi. Çok düz bir şekilde.
Evet.
Burada senin verebileceğin, senin damağından gelen bir öneri veya bir şey var mı?
Tuzlu fıstık.
O da var abi, tamam, o da bizde var. Tamam.
Zaten yeter onlar. Yani burada aslında çok ağım şu an bir şey yok. Yemek eşlemesi deyince biraz havalı durabilir ama basiti yapmak aslında en zordur. Bizim pilsnerler Alman pilsnerine göre biraz daha bol şerbetçi otlu. Çek pilsnerine yakın olduğu için belki biraz daha böyle keskin tatlar, Trakya kaşarı gibi, eski kaşar gibi yağlı ve keskin tatlar uyumlu olabilir. Ama onun dışında direkt burger, biz direkt smash burger yapıyoruz. Hot doglar, yağlı yiyeceklerden başka nachos olabilir bizim menüden. Çok acı olmayan, aslında buffalo soslu kanadımız da gidebilir onunla. Yani acılık biraz fazla olduğu için bizim pilsnerde böyle acı şerbetçi otu, acı yemeklerle eşleşebiliyor. Yani o yüzden orada çok keskin sınırlar yok. Uyumlu olan ve birbirini çok baskılayamayacak tatların eşleşmesi mantıklı olur, evet.
Peki şeyi merak ettim mi? Pilsener dışındaki gruplar için var mı bir şey? Mesela bunun yanında şu, tabii ki yani yer ayrı mesele de, çok da gitmez abi diyecek oldum profesyonel bakış açısıyla.
Yani şöyle iki çeşit bira var. Biraz daha basit indirgeyelim. Lager ve ale biralar. Birinde lager mayası kullanılıyor. Daha düşük sıcaklıkta ferment oluyor. Daha düz ve daha az aromalı biralar. Ale biralarda ale mayası kullanılıyor. Daha yüksek sıcaklıkta ferment oluyor. 18 ile 23 derece arası mıydı?
Genelde öyle.
Daha yüksek sıcaklıkta ferment olduğu için daha aromalı ve daha yoğun biralar. Yoğunluktan kastım da aromanın yoğunluğu. Burada aslında ale biralarında alt kategorileri var. Buğday birası mesela ale kategorisinde. Stoutlar ale kategorisinde. Ve onun dışında da ünlü IPA çeşidinde biralar var. Indian Pale Ale. Ale biraları aslında aromalı biralar olarak tanımlayabiliriz ve şerbetçi otu yoğun biralarda da Indian Pale Ale kategorisi aslında Hindistan'a giden İngiliz kolonilerinin biralar bozulmasın diye içine bol şerbetçi otu basmasıyla oluşan bir tür. Tabii içine şerbetçi otunu bastıktan sonra da acılığın arttığını görüyorlar ve biraların bozulmadığını görüyorlar. Böyle bir çeşit gelişiyor.
Onun yanında mesela ne yemek gerekiyor?
Bizim menüden örnek verebilirim. Bol şerbetçi otlu biralarla biz acı ve keskin tatları tercih ediyoruz. Çiğ sarımsak, çiğ soğan, onun dışında bol baharatlı yemekler, acılı yemekler. Tikka masala, bir tane İskoçya kentinde bulunduğunu söylüyorlar. İngiltere'de de Hint nüfusunun çok olmasından kaynaklı ilhamlandıkları bir ürün. Bir köri aslında bu. Garam masala ve içinde bin bir çeşit baharat olan tavuk köri. Biz bunu menüye ekleyeceğiz ve yanında da IPA'miz Tutti Brutti veya Brut'u eşleyeceğiz. Bol baharatla acı şerbetçi otu eşleniyor bizim konsepte. Onun dışında yemesi daha kolay olan yiyeceklerden örnek verebilirsem buğday birası mesela. İçmesi çok kolaydır. Muz, karanfil aromaları ön plana çıkar. Acılık yok denecek kadar azdır. Bununla midyemiz var bizim. Deniz ürünleri, yağsız balıklar, salatalar, pizzalar ve meyveli tatlıları eşleyebiliyoruz.
Yine aslında o yalınlığa uygun bir şey.
Yalınlığa uygun yani. Bir şey, evet. Orada önemli olan biranın veya yemeğin çok ön plana çıkmaması. Yapabilirsiniz, yasak yok. Ama bizim görüşümüz öyle orada. Biraz da
baskılamayıp birbirine eşlik eden şeyler eşlik aslında. Eden. Zıt şeyler çok gitmeden daha paralel tatlar gidiyor.
Yapanlar da var. Çikolatayla mesela eşleyenler var. Ki Belçika'da çok meşhurdur. Benim kanımca beyaz çikolatayla mesela buğday birası uyumlu olur. Ama daha böyle kakaonun yüksek olduğu çikolatalarla da daha böyle keskin, yüksek alkollü. Bizim Selanik mesela eşlenebilir. Stout biraları eşlenebilir. Daha kahve ve daha yanık biraları eşlenebilir.
Bayağı bir ben her biri için bir şey vallahi, dokunuş oldu. Dokunuş
yani buradan first date'e de not çıkar. Tamam, bu dünyayı daha derinlikte anlamak isteyene de not çıkar. Güzel. Şimdi yavaş yavaş da böyle sonlara doğru da geliyoruz ama biraz önce şerbetçi otundan da konuşmuştuk. Yani biranın burada önemli, işte yıldızı, süperstarı diyebilecek olduğumuz konumda yer alıyor. Abi senin de bu arada işte Maya ile ilgili de özel bir ilgi ve uzmanlık durumu da var burada. O Maya etkisinin buradaki biranın yolculuğunda çok belirleyici yönleri var ama nerede neye nasıl müdahale ediyor, böyle çok detaylı bir konu olduğunun da farkındayım ama biraz böyle ışık tutacak şekilde birkaç anahtar noktaya değinirsek süper olur.
Ya aslında şöyle söyleyebiliriz. Birazcık da ikisinin de baskın olduğu dönemler ve devirler oldu. Ama yani şerbetçi otu ile ilgili bir şey şu anda yaslanamayacak bir gerçek. Yani öyle bir yenilenme ve parlayan yıldızı oldu. Bu da 80'lerden itibaren Amerika'da başlayan bir akımla. Ama biraz da şunu bahsetmek gerekir. Mayanın içeriği ile ilgili aslında ama biracılık birazcık da şöyle bir şey. Biz aslında yeni bir şey yapmıyoruz birçok şeyde. Biracılık 10 bin yıldan, şimdi 12 bin yıllık bir serüvene geldi. Yani 12 bin yıldır insanlar arpayı malt haline getirmekle, maltı, özütünü çıkarmakla ve bunu kaynatıp mayalandırıp tüketmekle uğraşıyor. Yaklaşık bunu biz 12 bin yıllık bir serüven süreç diyebiliriz. Biz de bunun aslında devamcıları, devam ettirenleri olarak farklılıklarımızı ortaya koyuyoruz. Yani kendi bildiğimiz, öğrendiğimiz açısından. Şerbetçi otunun biracılık içerisindeki tarihi 12 bin yıl değil. Şerbet Çot'un birayla ilgili geçmişi ortalama en geniş yaygın halini söylersek 500 yıl. Yani 500 yıllık bir yeni bir içerikten, ham maddeden bahsediyoruz. Daha önceleri tabii başka acılık ve aroma ve bazı baharatlar biraya çok konabiliyordu. İşte ıhlamurdan kekiye, kekikten bazı köklere, civan perçemine, işte pelin otuna, dulavrat otuna kadar bir sürü aromalandırmak, tatlandırmak ama acıtmak için de konuyordu. Tabii şerbetçi otu birana çok yakıştı ve aynı zamanda bir ömrünü uzattığı için Osmanlı döneminde de ömür otu diye de geçer, şerbetçi otu diye de geçer. Osmanlı şerbetlerinde de bulunma nedeni bu. Bizim aslında biracılıkta birçok kavram ve terim tam Türkçeleşmemiş. Türkçesi olmayan kavramlar olmasına rağmen şerbetçi otu bu. Kullanılan, bilinen ve yazılı kaynaklarda da var. İthalatını da yapıyor. Kastamonu'dan bazı bölgelere kadar birçok yerde yetiştirme denemeleri 1940'larda başlıyor.
Şu an Eskişehir'de herhalde bayağı yoğun üretim.
Bilecik'te. Bilecik pazar yeri. Yani pazar yeri ilçesi şu anda tamamen şerbetçi otu. Ama ondan önce 42'lerde çok denemeler olmuş. Niye 42 derseniz, 42 tam 2. Dünya Savaşı'nın ortası ve biracılıkla ilgili ham madde ithalatının yapılamadığı, birçok mantar bulunamıyor. Yani üretilen şaraplara mantar çünkü tek bir bölgede yetişiyor dünyada genelde. Mantar bulamadıkları için araştırma komisyonlarıyla bazı şeyler araştırılıyor işte. Bazı plastiklerle kapayıp tıkama şarap ve birayı, bira dahil olmak üzere. Çünkü bira fabrikaları da var. Biralar bozuluyor. Ondan sonra araştırma komisyonları tekrar kuruluyor. Ne yapabileceğiz diye, neler, mantar yetiştiremiyorlar, mantar çalışmaları. Bunların hepsi aslında bir arayışla ortaya çıkan, arayışların sonunda yapılan bazı zorlamalarla. İşte maya da o zaman da öyle. Maya da şu anda bazı maya bankalarından alabiliyorsunuz. Birkaç çeşit maya çok denedik. Özellikle buğday biramızda. Yani mayanın biracılıktaki etkisi, şöyle diyeyim, mesela buğday birasında siz baskın olarak en çok mayanın vereceği etkiyi istersiniz üründe. Ama diyelim bir IPA ya da bir pilsenerde o mayanın bir etki vermesini pek istemezsiniz. O yüzden maya bakmanız gerekiyor.
Herhangi gözün üstünde olacak.
Koray daha iyi şimdi yani bir bebekten daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü affı yok. Ya çalışmaz ya kötü çalışır. Bunun ikisinin de sonucu çok kötü.
Kabul edilebilir şeyler,
kabul edilebilir
değil,
şeyler yani. Değil. Aynen. Kabul edilebilir şeyler değil. Hani o yüzden ona çok dikkat etmek, iyi bakmak, fazla yormamak. Mesela diyelim şöyle, Selanik'ten çıkan maya biz bir daha kullanamıyoruz. Çünkü yüksek alkole maruz kalıyor. O mayayı bir daha başka bir birada kullandığımız zaman tamamen mutasyona uğramış şekilde çıkıyor. Çok farklı tatlar. Kendisi değişiyor. Çünkü orada da bir serüveni var mayanın. Yani hepimizin kişisel serüvenleri varsa mayanın da serüveni biradan biraya da değişiyor. Jenerasyondan da jenerasyona değişiyor. Ama biz bir ekşi maya ekmeği gibi hani öyle sürdürülebilir bir şekilde uzun süre kullanmıyoruz. Onu bir şekilde aradan çekip saflaştırmak gerekiyor. Onu biz yapamıyoruz şu anda ama biz mayayla biraz uğraşmak için daha da gayret ediyoruz. İşte Ali bahsetti, ale mayası, lager mayası. Hani bunların hepsinin farklı çalışma karakteristikleri var. Çünkü aynı insan gibi yani siz bir soğuk ortamda ya da sıcak ortamda çalışma düzeniniz nasıl değişiyorsa oraya uyumlu hale geliyor kendi mayanın cinsi.
Abi mayayı çok ciddi içselleştirmişsin gerçekten. Yani gözümde böyle hakikaten tam anlamıyla oturup konuşabilecek olduğum bir canlı konu kıvamına erişti. Eyvallah. Süper. Maya ile ilgili de cebimize koyduk bunları. Yine aslında sona giderken şunu da merak ediyoruz. Bir table beer'la başarılı bir düşük alkollü ürün çalışması yaptınız. Burada düşük alkollü ve işte henüz ülkemizde yeterli seviyede yerli üreticilerimiz tarafından üretilmeyen ancak dünyada da büyüyen bir alkolsüz bira pazarı da var. Bunlarla ilgili de birkaç tane daha böyle yorumunuzu almak isteriz.
Düşük alkollü bira Türkiye'de yasal açıdan yanlış hatırlamıyorsam %3'ün altındaki ürün kodekste düşük alkollü bira diye geçiyor. Tabii düşük alkollü biranın birkaç avantajı var. Dünyada da bu düşük alkollü biralar en genel tabirle table beer diye geçiyor. Sofra birası diye de çevirebilirsin ya da masa birası ama genelde sofra birası gibi. Çünkü bira biraz bazen lıkır lıkır içilen bir şey. O lıkır lıkır içerken düşük alkol almak daha fazla tat, daha fazla aroma ve tekrarlanabilir olması açısından insanı da birazcık daha rahatlatan bir şey. O yüzden tabii onun da bir diğer avantajı fiyat olarak tabii ki de daha az alkol, daha az vergi, daha az ham madde olduğu için birazcık fiyat olarak tabii farklı bir yerde konumlanabiliyor. O yüzden dünyada da çok yaygın ve hızlanabilen bir...
Amerika'da falan ciddi ivmesi
evet,
var.
Bizde birazcık açıkça söyleyeyim yani beklediğimiz etkiyi göstermedi.
Sen çok da heyecanlıydın abi. İlk çıkardığında
evet, ben biraz da heyecanlıydım. Yani.
Acayip şeyde. Geliyor. Bayağı iyi olacak. Ki ben de bayağı yükselmiştim.
Ben tadından çok memnunum.
Tadından ben de memnunum. Ama Türkiye'deki genel bira kitlesi biraz şeye bakıyor. Alkol yüksek olsun kafası biraz var abi. Orayı daha yakalayamadı ama bir yerde kıracaktır. Alkolsüz ayırıyorum. Düşük alkolün de çok ciddi avantajı var çünkü yani. Daha uzun süre içmek, daha tadını almak, daha keyifli bir serüven yaşamak bence güzel ama henüz vakti değilmiş diyorum. Ama devam edeceksiniz diye düşünüyorum değil mi?
Devam edecek, devam edecek. Yani biraz sezonsal da olabiliyor. O yüzden bazı sezonlar elimizde sürdürülebilir olacak.
Sıcaklarda bir tık daha tercih evet. edilebilir duruyor zaten.
Aynen
Tables, öyle yani. Yani her türlü.
Ama onun yerine bence alkolsüz bira alacak gibi gözüküyor benim kanımca.
Ben orada araftayım ya. Alkolsüz birayla düşük alkollerin bence müşterisi farklı olacak.
Farklı mı olacak?
Bence farklı olacak ama yani kapışırlar mı kapışırlar. Ama ikisinin de ayrı bir profili var diye düşünüyorum.
Kapıştırmamak lazım ikisini. Aynı...
Kapışsınlar abi.
Niye kapıştırmamak lazım?
Kapışsınlar.
Abi, bize zarar olacak.
Yok be. Bak tamamen ayrı profiller içecek onu. Yani ben açık açık söyleyebilirim. Ben düşük alkolü bir birayı içmeyi tercih ediyorum. Çünkü daha uzun süre içebiliyorum. Daha uzun süre o bira keyfini alabiliyorum. O tadı yaşayabiliyorum. Ya öbürü biraz daha şey. Alkolsüz bir bira yani. Evet alkol almayayım. Kalori olabilir. Bambaşka nedenler olabilir. Bence oradaki profil farklı kalacak. Ya umarım kalır. Onlar kapışmaz. İkisi de fayda sağlar. Üreticisine de.
Teminimiz o.
Abi o zaman size özel sorularda en son sanayi birayla bir toparlama yapıyoruz. Sanayi birayla Kindos tarafında burada BBC'yi de katabiliriz, Bestem'i de katabiliriz, her şeyi katabiliriz aslında işine. Çok güzel şeyler yaptık, biralar yaptık. Ali sağ olsun ekiple geldi, çok güzel lezzetler sundu, farklı hikayeler yarattık. Sanayi bira tarafını sizin gözünüzden dinlersem de çok mutlu olurum.
Eşi benzeri yok sanayi biranın. Yani...
Eyvallah. Onu biliyoruz abi. Onu geçelim.
Bana bildiğim şeyler ama.
Acayip bir kitlesi var. Yani biracı bir kitlesi var. Gerçekten güzel bira içmeyi seven, çeşidi seven. Yemek olmasa bile o yağmurda oraya gelebilecek bir kitlesi var. Kaç kez şahit olduk hatta biz nasıl bu yağmurda geldiler diye. Biz etkinliği iptal ettik. Akşam doldu orası mesela. Sonra sitem ettiniz bize ama o mangal etkinliği yapacaktık bir tane sanayi birada. Sağanak başladı. Biz de dedik şimdi mangalı kuramayız orada. Her şey sırılsıklam olur zaten. Vermek imkansız çadır yoksa. İptal etmek zorunda kaldık. Akşamı da takip ettik. İçerisi fulldü. Keşke içeri alsaymışız. Mangal dedik içimizden de işten geçmişti. Abi olmaz ama.
O da bizim için bir ders, bir hikaye oldu.
Ben de öyle bir şey yaşamıştım. Sizin yine bir etkinlik var. Hatta Koran abiyi aramıştım. Siz şey demiştiniz abi sen gel. Ortamı gör. Olmadı. Bir şey yapar dönersin diye. Bir gittik. Yakınında arabayı park edecek yer bulmak bile zordu yani. Gerçekten orada gördüm ya. Bu hakikaten dedim bir komünite ruhuyla acayip bir bağlılık var. Yani. Hem insanların birbirine karşı hem de buradaki ürünlere karşı. Yani.
Komünite ruhu gelişmiş bir mekan. Yani o da sizler sayesinde gelişti.
Hep beraber gelişiyor. Abi siz de geliyorsunuz. Yani sadece biz yapmıyoruz. Atıyorum sen geliyorsun, Hüseyin geliyor. Hüseyin geldi orada bir ev biracısı Hüseyin'i görüyor. Abi şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım bir şey soruyor. Sen geliyorsun, senin dışında bir sürü şef geliyor mesela. Onlar da bize şey katıyor. Ulan diyoruz iyi bir lezzet sunuyoruz, iyi bir şey sunuyoruz ki. Damağı kuvvetli adamlar da geliyor, katkı sağlayan adamlar da geliyor ve o komünite aslında kendi kendini büyüttü. Yani evet biz belki ev sahibi olduk sadece ama siz gelmeseniz de o da olmaz yani.
Yani ama bir anlamda her markanın birer marka elçisiniz yani orada birebir sohbet.
Bol çeşit en önemlisi. Kaç çeşit var şu anda?
Yani 24 musluk var abi ama değişiyor ama her zaman. Soğuk oda. Aynen soğuk oda ama yani dediğim gibi abi biz üretilen bir şey sunuyoruz. Her gelen şey diyor siz mi yapıyorsunuz? Biz yapmıyoruz abi. Bu en çok sorulan sorulardan biri. Türkiye'de diyoruz bir sürü güzel bira yapan insan var. Onların biraları burada. O yüzden o hikaye beraber büyüdü. Yani teşekkür ederiz güzel sözleriniz için ama orada hep beraber büyüyen bir hikaye var. Daha da büyüteceğiz, güzelleştireceğiz. Yeni projelerimizle geliyoruz.
Evet, planlayalım hepsini. Hatta şimdi bahsetmeyi unuttum. Geçtiğimiz senelerde Sanayi Bira'da 3 tane etkinlik yaptık. 3'ü de bira lansmanı ama onun yanında sadece bira olmaması için beraber planladığımız böyle bir mangal etkinlikleri serisi başlattık. Hamburger sattık, mısır sattık, sosisli sattık beraber. Yok sattık yani. 2 saat içinde tükenen ürünler oldu.
İlk iyiydi galiba. İşte Ali ile konuşuyoruz. Abi kaç tane getirelim? Ekmek ne olsun falan filan. Biz de kestiremiyoruz. Şimdi sözde veremiyorsun adama abi. 1000 tane getiriyorsun patlar elinde falan. Abi geldi adamlar 4 gibi falan satışa başladılar. Ben içeride çalışıyorum. 6 gibi bitti tamam mı? Baktım toplanıyor herifler. Lan ne oldu? Bitti abi dedi. Lan biz 11'e kadar çalışıyoruz nasıl bitti?
Ekmek köfte bitti. Gittik marketten aldık ekmeği hatta. Karşı marketten aldık.
Böyle ekstra çözümlerle ilerlemiştik. Bir kere de abi bize böyle bir yarım menü bir şey kalmıştı çalışanlara. Acıktık böyle bir şey gelir mi baktık bir azıcık mısır kalmış bize geldi o böyle eyvallah dedik.
Onu dükkanda telafi ederiz gelin yemeğe.
Ya eyvallah ettiniz abi her seferinde ediyorsunuz ama benim olan zaten orada gelen insanlar olduğu için yani doğru yere gitmiş diyoruz. En azından doğru şekilde şey yapmış.
İş olması bizi çok mutlu ediyor orada. Yani görüyoruz o emeğimizin karşılığını en azından o çabayı emeği bir şekilde insanlar o yemeği tattı o birayı tattığı zaman. Güzel geri bildirim aldığımız zaman çok mutlu ediyor
yani
bizi.
Keyifli hikayeler yazdık. Daha da güzelleri yazılacak abi. Yani emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık.
Hepimizin.
Şimdi bizim bölümleri bitirirken 2 tane sorumuz var. Ben hemen ilkini sorayım. Burada kendinize örnek aldığınız işlerini sıkı bir şekilde takip ettiğiniz. Özellikle burada globalde örnekler de olabilir. Nasıl isterseniz. Üreticiler var mı?
Craft biralardan birçoğunu takip ediyoruz. Yani mesela Adderhouse benim biraz daha dikkatli takip ettiğim diyeyim. Daha dikkatli. İşte bazen Russian River biraz daha dikkatli. Ama bir de geleneksel olan biraları da takip etmek, onun belki yerlerini görmek, Prag'daki birayı içmek mesela diyeyim. Red Beer'a baktığınız zaman en çok oylanmış birinci bira Prag'da Pilsener Urquell'in senede çok az dönemli Ekim ayında fabrikada her zaman ama Ekim ayında 500'e yakın noktada ahşap fıçıdan içebileceğiniz filtresiz Pilsener Urquell şu anda Red Beer'de bir numarada yani en çok oyu alan. Daha sonra diğer böyle geleneksel biralar gelmiyor ama bütün Prag ve Çek Cumhuriyeti'ndeki craft biraları sıra sıra görebiliyorsunuz. Orada IPA'ler var, lagerler, pilsenerler, sour biralar ve hepsi lambikler de var ama Pilsener Urquell hala orada bir numara. Bunu başka ülkelere geçtiğinizde bir numarada bir lageri görmeniz gerçekten zor. Craftlar hemen öne çıkıyor. Yani o yüzden mesela bir Bamberg şehrine birçok kişinin denk gelip gitmesini isterdim. Oradaki isli bireyi seviyorsanız ya da isli olmayan diğer biralar için de yani oranın aslında bir bira bölgesi gibi, ufak bir bira bölgesi gibi. Çünkü Edirne kadar nüfusu olan, Edirne kadar olan bir yerde ilk çeperde 25 tane bir üretici var. Dış çepere yani 3-5 kilometreye geçmediğimiz halde. Yani o yüzden orada denenebilecek, bakılabilecek, feyiz alınabilecek bir sürü bira çeşitleri ve tarzları var yani.
Nürnberg ve Bamberg.
Nürnberg ve Bamberg yani.
Ama orada benim dikkatimi çeken de Lager ve Pilsner'in aynı o Urquell'de olduğu gibi en çok giden biralar olması. Yani orada craft bir IPA'ler. Ben görmedim. Nürnberg'de IPA görmedim ben.
Ya var ama ufak yani şeyde satış yerleri.
Mesela kaldığımız otelde IPA gördün mü?
Yoktu.
Oralarda yoktu değil
yok,
mi?
Oralarda yok ama.
Direkt işte... Pilsner ve Lager veriyorlar. İki çeşit. Başka ne var? Buğday vardır bir de.
Peki abi şöyle böleyim ben seni. Onun ucuna bir de şey eklesenize. Şu birayı kesin için. Yurt dışı olursa daha güzel olur. Abi şu bira evet şurada için.
Aa Gutmann.
Evet Gutmann Weiss.
Gutmann. İçtiğim en iyi biralardan biri.
Yani Bavyera bölgesinde Gutmann bence buğday birasında bizden sonra diyeyim şu. En iyi buğday.
Ben sadece 3 senedir bira içiyorum. Hüseyin sayesinde genişliyor benim literatürde. Öğreniyorum içerikleri. Farklı biraları tadıyorum. Mümkün olduğu kadar ama. Gutmann'ı beraber denedik. Gutmann'ın buğday birası Gutmann Weiss çok iyiydi. Ama ondan daha da iyi olan bir ürünü vardı. Gutmann'ın koyu renkli alkolsüz buğday birası. Bulursanız kaçırmayın. Zaten Antep'te de 5 yıldız gibi gözüküyor şey. Binlerce İyiymiş insan yorum atmış.
Gutmann'ın buğdaylarını.
Gutmann'ın buğdaylarını.
Yani çok bilinmeyen bir marka gibi olabilir bu taraftan Türkiye'de. Ama gerçekten çok iyi.
Güzel abi işte biri dinleyip o tarafa yolu düşerse en azından deneyebileceği bir öneri, bir tavsiye.
Belki bir arkadaş getirebilir bile artık yani.
Sanayi bir ay getirebilirsiniz. Keyifle tadına bakarız.
Evet süper. Var mı abi Koray senin sormak istediğin başka bir şey?
Ben de yok abi.
Sizlerin var mıdır eklemek istediği, şurası teşekkür eksik ediyoruz. Kaldı vesaire dediğiniz?
Teşekkür ederiz.
Vallahi biz teşekkür ederiz. Hem burada bu kadar deneyimli bir kadrodan aslında bu yorumları alabilmek, işte buradaki bu detayların bu kadar şeffaf, samimi bir şekilde o biraz önce konuştuğumuz komünite ruhuna uygun bir şekilde paylaşıldığını görmek bizi de hem içerik üreticisi olarak çok mutlu ediyor hem de eminim ki dinleyicilerimiz tarafında da oldukça anlamı da değeri de yüksek bir sohbet. Tekrar teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Bu fırsatı sunduğunuz için biz teşekkür ederiz.
Ne demek? Evet sevgili dinleyicilerimiz, Sanayi Bira'nın destekleriyle birlikte hazırlamış olduğumuz bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarız sizler de bu craft bira dünyasıyla ilgili kendinize güzel notlar almışsınızdır ve nerede neyi nasıl deneyeceksiniz, bundan sonra neye nasıl yaklaşacaksınız, tüm bunlara dair güzel bir yeni ufuklar açılmıştır diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.